Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz derginin Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman imzalı Kunut Dualarının Anlamı 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Vitir namazında okunan iki kunut duasının ilkini geçen yazımızda ele almıştık. Bu yazıda bu duaların ikincisini ele alarak açıklayacağız. Kunut 2 duasının anlamı: Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senin için namaz kılar ve secde ederiz. Yalnız sana koşar ve uğrunda gayret gösteririz. Rahmetini umarız, azabından korkarız. Şüphesiz ki senin azabın kâfirleri bulup kuşatacaktır. Bu duada tıpkı kunut bir duası gibi bir müminin Rabbine karşı inancını, bağlılığını, ona nasıl hitap edeceğini, ona karşı beslediği duyguları mükemmel bir şekilde ifade etmektedir. Şimdi bu duada yer alan ifadelerin ne anlama geldiğini ve müminin hayatına nasıl yansımaları olduğunu teker teker ele alalım. 1. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz. Bu ifade başındaki Allah'ım hitabı dışında Fatiha suresinin 5. ayetinde geçen İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederiz ifadesinin aynısıdır. Bununla tevhide vurgu yapılmaktadır. Mümin yaratılış amacının Allah'a kulluk etmek olduğunu bilen ve bu amacı yerine getirmek için gayret gösteren kişidir. O, Allah'tan başkasına kulluk etmez. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilmeye layık olan bir ilah yoktur. Kulluk etmek sadece belirli hareketleri rutin olarak tekrarlamak anlamına gelmez. Kulluk, hayatın bütününü kapsamına alan geniş bir kavramdır. Dar anlamda ele alındığında namaz, oruç ve itikaf gibi yalnızca bedenle yapılan, zekat, kurban ve fitre gibi yalnızca malla yapılan, hac ve umre gibi hem beden hem de malla yapılan fiillere ibadet denir. Fıkıh ve ilmihal kitapları bu türden ibadetlerin şartlarını, rükünlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Bunun dışında ibadetin bir de geniş anlamı vardır ki, bu anlamıyla ibadet bütün bir hayatı kuşatır. Kişinin hayatındaki bütün davranışlarında, hareketlerinde Allah'ın koyduğu hükümlere uygun davranması, onun çizdiği sınırlar dahilinde hareket etmesi, onun emirlerini yerine getirmesi, onun yasaklarını çiğnemekten uzak durması ibadettir. Bu ibadetin vakti, zamanı, şekli yoktur. Kişinin helalinden kazanç elde etmek için ticaret yapması, faydalı ilimler öğrenmesi ve öğretmesi, ana babasının hizmetini görmesi hep ibadet kapsamına girer. İbadetin kapsamına yalnızca davranışlarımız girmekle kalmaz, duygularımız ve düşüncelerimiz de girer. Bu kapsamda Allah için sevmek ve Allah için vuz etmek, Allah için öfkelenmek, Allah'ın takdirine ve koyduğu hükümlere razı olmak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, Allah için musibetlere sabretmek, Allah'a karşı gelmekten korkmak, Allah'a karşı hüsnü zan beslemek gibi duyguların tamamı ibadet kapsamındadır. 2. Yalnız senin için namaz kılar ve secde ederiz. Duanın ilk cümlesinde genel anlamda ibadetin yalnızca Allah'a yapılacağı belirtildikten sonra, burada ibadetler içinde en önemlisi olan ve dinin direği mesabesinde olan namaz zikredilmiş, namazın içindeki rükünler içinden kulun Allah'a en yakın olduğu secde hali de özel olarak zikredilerek namazın ve secdenin yalnızca Allah'a yapılacağı belirtilmiştir. Genelden özele ibadet, namaz ve secdenin yalnızca Allah için yapılması, tevhidin hayatta hiçbir boşluk kalmayacak şekilde perçinlenmesi anlamına gelir. İbadetlerin yalnızca Allah için yapılmasına ilişkin husus, Kur'an'da Peygamberimize hitaben yöneltilen bir emirde şu şekilde dile getirilmiştir. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. En'am 162. Secde, itaat etme ve boyun eğmenin en zirve halidir. Kişi secde ettiği varlığa kayıtsız ve şartsız itaat etmiş, onun karşısında boyun eğmiş demektir. Mü'min, secdeyi yalnızca Allah için yapacağını söylemekle, aslında bu hayatta mutlak itaati yalnızca Allah'a yapacağını, Allah dışındaki varlıklara itaat etmesinin ise ancak Allah'a isyanın söz konusu olmadığı durumlarda olabileceğini de ilan etmiş olur. 3. Yalnız sana koşarız ve uğrunda gayret gösteririz. Bu ifade müminin Allah'a itaat konusunda işi ne kadar ciddiye aldığını gösterir. Mümin Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda ağır davranmaz, tembellik göstermez, ciddiyetsiz bir tavır takınmaz. O bir askerin komutanının emrini derhal yerine getirmek için acele etmesinin çok daha ötesinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayret gösterir, bunun için kapasitesini zorlar, koşturur. Nitekim Kur'an, müminleri hayır işlerinde acele etmeleri, ağırdan almamaları konusunda uyarır. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur: Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği, gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Âl-i İmrân 133. Bir başka ayette şuurlu müminlerin özellikleri bağlamında şöyle söylenir: İşte onlar, İyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Mü'minun 61. Kur'an'da münafıkların Allah yolunda gayret konusunda işi ağırdan aldıkları, ibadetleri yerine getirme konusunda tembellik gösterdikleri şu şekilde belirtilir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Nisa 142. 4. Rahmetini umarız, azabından korkarız. Şüphesiz ki senin azabın kâfirleri bulup kuşatacaktır. Mümin korku ve ümit arasında bir hayat sürer. Bir yandan sonsuz merhamet sahibi Allah'ın rahmetini ümit eder, onun günahları bağışlayacağını, kötülükleri örteceğini, rahmetiyle muamele edeceğini ümit eder. Diğer yandan da Allah'a isyan etmesi, onun buyruklarını çiğnemesi halinde Allah'ın gazabını üzerine çekmekten, dünya ve ahirette Allah'ın gazabına maruz kalmaktan korkar. Müminin Allah'ın rahmetini ümit etmesi, onu hiçbir zaman kendini garantide görmeye, görevlerini ihmal etmeye sevk etmediği gibi, onun Allah'ın azabından korkması da kendisini ümitsizliğe sevk etmez. Müminin korku ve ümit arasında bir durumda bulunması gerektiği hususu, Kur'an ayetlerinde de sıklıkla vurgulanır. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur: Korkuyla ve ümitle Rablerine dua ederler. Secde 16. Allah, ahirette inkârcılara azap edeceği gibi, günahları sevaplarından çok olan isyankâr müminler içinden, günahları affolunmayanlara da azap edecektir. Bununla birlikte ebedi azap kâfirler içindir. Bu sebeple müminin en büyük korkusu hayat imtihanını imanla tamamlayamamak ve böylece ebedi azaba maruz kalmaktır. İşte bu yüzden gerek namazların son oturuşunda okuduğu Rabbena dualarında, gerekse günün son namazı olan vitir namazının son rekatında okuduğu kunut dualarının sonunda kâfirlerin maruz kalacağı ebedi cehennem azabından uzak kalmak için Rabbine dua eder. Her iki kunut duası birlikte değerlendirildiğinde bu duaların mü'mine Rabbi karşısında nasıl bir inanç ve duruş sergilemesi gerektiğine ilişkin bir yol haritası çizildiği, tevhid başta olmak üzere tevekkül, korku, ümit, niyet, gayret gibi imanın en önemli bileşenlerinin dile getirildiği görülür. Kuşkusuz bu duaların müminin hayatına olumlu katkı yapması, söz konusu duaların anlamlarını bilerek ve samimi bir biçimde yapma durumunda söz konusu olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman imzalı Konut Dualarının Anlamı 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Profesör Doktor Mehmet Lütfi Arslan imzalı ABD Nefsin Vahası Kalbin Çölü başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Burası ABD Maryland'deki Diyanet Center of America. Kimilerine göre Amerika'daki Türkiye, dünyanın jandarması konumundaki bir ülkenin başkentine 30 kilometre mesafede klasik Osmanlı camisi, okulu, kütüphanesi, spor tesisi, misafirhaneleri, hamamı, lokantası, bakkalıyla muhteşem bir külliye. Sabah namazları 50 kişiden az olmayan cemaati gurbette gariplik yaşatmıyor hamdolsun. Ümmetin bütün renkleri her vakitte camide, daha doğrusu nasibi olan burada. 3 gün ortalıktan kaybolsanız neredesin göremiyoruz diye sorup soruşturan güzel insanlar bunlar. Aralarına karışanlar bahtlı, küçük ya da eksik görüp uzak duranlar bahtsız. Cami merkez konumunda olunca hem hidayet törenleri hem de cenaze eksik olmuyor. Şehadet getirip ardından İslam'a giriş belgesi düzenlemek buradaki merkezin rutin işlerinden biri. Sizi bu karara sevk eden saik neydi? Mühtediler imamın bu klasik sorusunu genelde kendi seçimim, kendi kararım diyerek cevaplıyor. Burası öyle bir memleket zaten. Herkesin ta çocukluğundan itibaren kendi kararını kendisinin vermesi gerektiği ve kimsenin ne işine ne seçimine karışmaması gerektiği telkinleriyle büyütüldüğü özgür ülke. Büyük özgür ülke, küçük özgür insanlar. O günkü cenaze gencecik bir Türk'ün, uzak bir bölgeden gelmiş. Aileden başka ortalıkta kimse yok. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Çünkü bu bir intihar. Geride bir mektup var. Ölümümden kimse sorumlu değildir. İşte yine aynı ilke. Kendi seçimi, kendi kararı. Kim karışabilir ki? Annesi ve babası taziye için yanaşanlara mektuptaki o ifadeyi hatırlatıyor. Özgür ülkenin, özgür bireylerinin ağzını bıçak açmıyor. Orada cansız yatanın kendi kararı çünkü. Paradigmanın iflasını kim ifşa edebilir gencecik bir ölümden başka? Acıya acı katan bir boyut caminin en tenha zamanına denk gelmesi. Cenaze namazını kılacak 5, bilemediniz 10 kişi. İmamın helallik alırken nasıl bilirsiniz ve sonrasında hakkınızı helal edin sözleriyle yaşanan ferahlığın ne büyük bir teselli olduğunu düşündüm. Nasıl bilirsiniz kelimelerini çevirirsiniz de bir ömür boyu şahitliği içeren, hakkımızda hüküm olacak o son sözlerin taşıdığı anlamı nasıl aktarırsınız? Helal olsunu İngilizce nasıl ifade edersiniz? Özgür ülkenin özgür bireylerinde hakkınız hiç mi kalmaz ve o yüzden hiç mi ihtiyaç duymazsınız yoksa? Özgürlüğü abartan ülkede herkes birbirine hiç muhtaç olmayacak hayatlar yaşamaya çalışıyor. Gözleri büyüleyen, nefisleri kendisine çeken bir konfor standardı var. O standardın bedelini ödemek kolay değil. O yüzden herkes koşturuyor. Koşturmacanın en görünür olduğu vakitler yemek vakitleri. Fast food'un ana vatanının burası olması şaşırtıcı değil. Ayaküstü atıştırmalıklarla geçiştirilen yemekler, iş odaklılığın bir sonucu muhtemelen. Bizde yemek işlerinin çok abartılı oluşu, dost odaklı oluşumuzdan mıdır? Ne hızlı yemek marifet, ne de saatler harcamak sanki. Arayı bulana aşk olsun. Memleket insanımızın durumunda değişen bir şey yok. Hatta daha kötüye gittiğimiz bile söylenebilir. 25 sene önce 2 parçalıyken bugün 3 parçalı, laik, muhafazakar, FETÖ bir görüntü sergiliyor Türk toplumu. Bu bölünmüşlük ve Amerikan şartlarının zorlukları insanımızı bireysel hayatlara itmiş. Buna rağmen güzel gelişmeler de yaşanmıyor değil. Ahiretinin ve çocuğunun derdiyle ortaya çıkanlar kendi istiklal ve istikballerinin teminatı işlere muvaffak oluyorlar. Ferdi gayretlerle ortaya çıkan girişimler Salt Delaware ve Silicon Valley Camii gibi örneklerde olduğu gibi Diyanet tarafından sahipleniliyor. Burası kalbiyle yaşamaya çalışan için bir çöl. Çöl ama sanki cennet gibi herkesin oturum, çalışma izni ve vatandaşlık için koşturduğu bir yer. 25 sene önce öyleydi, hala öyle. Niçin acaba? Çalışanın hakkını alması, takdir edilmesi ve birikim yapabilmesi olmasın bir sebepte. 30 trilyon dolarlık devasa bir ekonomi ve kişi başına 80 bin dolarlık gelir. Bu refahın gölgesinde ne ilginçtir, nüfusun %59'unun kenarda 1000 doları bile yok. Herkes taksitlere bölerek krediyle yaşıyor. Borcu olanın itibarının yüksek olduğu bir ülke burası. Trump'ın ikinci dönemi özgür ülkenin küçük insanlarının refah standardını tekrar yükseltme vaadiyle başladı. Başkan eski bir tüccar. Bence hiçbir zaman başka bir şey olmadı. Hala tüccarlığını devam ettiriyor. İlk 100 gününde 121 bin kişiyi işten çıkardı. Eyaletlerin iç işi diyerek Eğitim Bakanlığı'nı kaldırdı. Küresel sosyal yardımları kıstı. Yeni ekonomi milyarderi Elon Musk'la kurduğu denetim mekanizması ise evlere şenlik. Tüyü bitmemiş bilgisayar dahisi çocuklar, dünyaya nizam veren bürokratlardan sabah akşam yoklama aldı. Göçmenler ve geçici izinle çalışanlar artık rahat değil. Türk öğrenci Rümeysa'nın yaşadığı haksızlık, nobran ve küstah bir tahakküm hırsının acı bir örneğiydi. İlk defa 2000'de geldiğim bu ülkede çeyrek asır sonra değişen çok bir şey yok. Ama eski ışıltı da yok. O zaman dünyası tamam insanlar ülkesi demiştim. Bu hüküm örselense de devam ediyor. Dünyası yanında ahiretini düşünen insanların geldiği seviye ise umut verici. Amerika'daki İslami hareketler artık cami ihtiyacından okul ihtiyacına terfi etmiş durumdalar. Terfi diyorum çünkü bu bir vizyon sıçraması anlamına geliyor. Dün sadece kendi ihtiyaçları için cami açma derdinde olanlar, bugün fıtrata savaş açmış ifsat şebekesine karşı insanlığın umudu olacak eğitim kurumları oluşturma zaruretini derinden hissediyorlar. San Francisco'da Hamza Yusuf tarafından kurulan Zaytuna Üniversitesi bu tespiti doğrulayan güzel bir örnek. 17 yaşında ihtida ederek kendisini alim olarak yetiştirmeye adamış Hamza Yusuf'un samimiyeti, gayreti ve karizması Amerika'da akredite olmuş ilk İslami lisans üniversitesine vesile olmuş. Türkiye'den hocaların ve öğrencilerin de bulunduğu bu entelektüel merkez milyon dolarlık bağışlar alıyor. Bu kurum, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nün olduğu havzada Amerikan rüyasının İslami yorumunu üretmeye çalışıyor. Rüyayla amel etmeyiz diyenler, tabirin gerçekliğiyle bir uyanış yaşayacaklar mı bunu zaman gösterecek? Batı yakası Kaliforniya, Amerikan ekonomisinin lokomotiflerinden biri. Silikon Vadisi, dünyanın en parlak beyinlerine ev sahipliği yapıyor. Teknolojinin artan etkisi, bu vadinin efendilerini küresel efendiler konumuna yükseltmiş. Eskiden şeytanın yeryüzündeki temsilcisinin New York'ta bir avukat olacağını düşünürdüm. Artık fikrim değişti. İns şeytanlarının efendisi San Francisco'da bir yazılım yöneticisi olmalı. Milyarların ne düşünüp, ne hissedip, ne yaşayacağına bu insanlar karar veriyorlar. Değerleri ne peki? Sadece piyasa. Kutsalı olmayan bu insanları motive eden tek şey, kitle kaynak dedikleri yığınların kabul ve beğenileri. Apple ve Meta ziyaretlerimizde sadece hedeflerle izlenen iş gücünün ve hayatın merkezine oturan iş ortamının güncel örneklerini gördük. Ya çekik gözlü ya da kahverengi renkli, yıllık kazancı milyon dolarlık mühendislerin saat 19'daki 15 dolarlık bedava yemek kuponu için sıraya girmeleri ilginçti. Bunu ilginç bulan bizler mi ilginciz acaba? Meta'nın tren vagonları gibi sıralanan yüksek tavanlı çatısı bahçeye dönüştürülmüş binası, yoğun mesaiden dolayı boş kalmış oyun ve eğlence alanlarını gezdikten sonra bize nezaret eden Emre kardeşimizi tebessüm ettiren şu ifade döküldü ağzımızdan. Meta-üd-dünya kalil. Fatih Kanca Hoca'nın mahir yöneticiliği, Nurullah Çelebi Hoca'nın feyizli kıraati ve her geçen gün şenlenen tesisleriyle Diyanet Center of America sadece memleket insanının değil, ümmetin bütün renklerini bir araya toplayacak bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Gönlümüzde intihar eden gencin sarsıntısı devam ederken bir cenaze daha geldi önümüze. Yine mi bir garip? Ama öyle değil. Nereden çıktı bu insanlar? Kalabalıktan avluda kılıyoruz namazı. Sonra anlaşılıyor ki camiye hizmeti geçmiş yaşlı bir hanımefendiymiş. Artık Mevta'yı nasıl bilirsiniz, hakkınızı helal ediniz sözlerinin nasıl telaffuz edileceğinin bir önemi kalmadı benim için. Allah'a ubudiyetle geçen hayatın dile ya da tercümeye ihtiyacı yok çünkü. Mevta'nın önünde kıyam etmiş saf saf müminler zaten her şeyi söylüyorlar. Allah kulluğunu önceleyip dinine hizmet edene her yerde yetişiyor. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleme aldığı ABD Nefsin Bahası Kalbin Çölü başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar aktardık değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.